Ayrım 14.
Koca ve aşık karşı karşıya durumumuz çok acı olduğu kadar da önemlidir. Biz bu sonu gelmez davanın akla, vicdana uygun medeni bir çözüm yolunu arayacağız. Arif Şehla bu çok realist iddianın gelişmesine göre söz yönetebilmek için karşı çıkma ya da onaylama yoluna gitmedi. Biraz sarardı, bekliyordu. Koca devam etti. Evet, çok acı durum. Bu ruh acısı hangi hayvani damardan geliyor? Yukarıdan beri söylediğim gibi bunu çözmek için ben kocalık, size aşıklık durumlarından çıkmalı, işi sırf tarafsız, objektif bakımdan incelemeliyiz. Karılarını, amanlarının, dipnot, aşıklarının, kolları arasında yakalayan kocaların tutuldukları ani bir delilikle sahneyi bir kan buharı kaplıyor. Kızıl divane kesilen bu zavallılar hayvani asıllarına dönüyorlar. Hemen yüreklerinin yırtıcı vahşetinden gelen öldür emrinin sürüklemesine kapılıyorlar. Oysa bu korkunç anların göz karartıcı tehlikesinden bizi ancak soğukkanlılıkla imdadımıza çağıracağımız ağırbaşlılık ağırdan ama kurtarabilir. Ataklıkla yapılacak öldürme değil. Bu kan ve mezar sonucu işin tehlikeli güçlüğünden kıymığını bile çözümlemiş olmuyor. Kadın ölümle susturuluyor. Ne olduğu anlaşılmaya kalkışılmayan yara toprakla örtülüyor. Bu irinin binlerce benzeri toplum hayatında cerahatlerini saçıp duruyor. Kadın niçin gönlünü kocasından alıp da başkasına veriyor? Bu fantazya hercaili midir, yoksa bünyenin, ruhun yenilmez bir sempati, antipati zorlaması mıdır? Biz aman ve koca ilk defa kendimizi bu hayvanca kör vahşilikten kurtaracak olan şeyin psikoloji bakımından büyük önemi önünde insanca düşünelim. Ben karımla aramızdaki duygu başkalıklarını cinsel zevksizliklerimizi anlatacağım. Fakat saklı gerçeği aydınlığa çıkarmak için bu ruhla ilgili işin pozitif ve negatif iki ucunu birleştirmek zorundayız. Söyleyiniz, ilk kaynaşmanız nasıl oldu? Siz mi karımı ayarttınız, o mu sizi? Yoksa aranızda karşı konulamaz bir sempati patlamasıyla yıldırım çarpmasına mı uğradınız? Tabiatta ağır ağır sevişmeler, birdenbire tutuşmalar var. İnsanlık görevinde göz karartan ne çeşit tutkunluktur bu sizinkisi? Aşk isteğe bağlı değildir ama sevginizde düşünmeye biraz yer kalmış olsaydı siz kocasız bir kadın seçebilirdiniz. Karım da evliliğin kutsallığına kuşku getirmemek için sizin kandırma yolundaki tutumunuzdan kaçma çareleri arardı. Bu sosyal insani yasağı teptirip sizi öteye geçiren tabiat zorlamasının şiddet derecesini anlamak isterim. Aman vermeyen gönül çekmesinin kendini günahtan korumayı olanak bırakmayan ruhsal mazeretlerinizi kabule hazırım. Karşınızda sorduklarına karşılık bekleyen bir adam, bir koca değil, hükmünü ceza kanunlarından alan bir adalet hakimi hiç değil, konuda epey deneyler geçirmiş tarafsız bir ruh doktorudur. Siz de kendinizi bu olayın kahramanı olarak değil, nötr bir yolda görünüz. Kendinizi kendiniz hesabına veya kendinize karşı söylemek için yeminli bir tanık görevi almış sayınız. Hiçbir koca ve aşığın yapmadığı bir işi görelim. Her davada birbirinin iddiasını çürüten iki avukat ağzı açılır. Biz ikimiz tek hak mihrabına dönelim. Hakikatten korkmayınız. Size karşı da olsa selamete ancak onunla varılır. Ürkütülen hakikat bir umacı aşağılığına indirilmiş olur. Oysa biz onun en sevimli yüzünü aramakla yalanların zehirli saldırılarına karşı siperlenmiş oluruz. Konunun şimdiye kadar vermiş olduğu kurbanları üst üste yığsalardı, bir ikinci Himalaya meydana gelirdi. Biz egoistliğimizi çiğneyerek bu tepeden kıskançlık şehitlerinin ruhlarına Fatiha okuyacağız. Yalancı inandırmalara alışkın ağzınız sussun, vicdanınız söylesin. İçte birkaç kadeh rakı Arif Şehla'nın beynini alazladı. Bulutları paralayan şimşek gibi sıkılganlığını yırttı. Peki Bay Nedim, peki dedi. Beni gerçekten zor bir duruma koydunuz. Yalan söylemekten mi, işitilmedik bir felsefe yürüten kocanın gizli niyetinden mi korkayım? Bize tam bir itiraf yaptırıp da gerçeği ağzımızdan dinledikten sonra ölç alacaksınız. Bu sözlerinizi bir boşuna zahmet sayarım. Felsefeniz sinir sistemimi sarstı. Sormasanız da artık susmayacağım. Evet, karınızla sevişiyoruz. Bu suçumuz da aramızda doğan karşı konması olanaksız aşırı bir sempatinin çok doğal sonucudur. Suçlu tabiattır. Biz gadri uğramışızdır. İlk kestirme inkarınızı beğenmediğim kadar bu doğru itirafınız hoşuma gitti. Açılan bu olumlu kapıdan şimdi içeriye gireceğiz. Anlatınız, ilk yürek çırpıntılarınız nasıl başladı? Bir koca için bunu dinlemekten alınacak zevki pek kestiremiyorum ama, fakat affedersiniz unuttum. Aldığınız yeni rolde ne siz kocanız ne de ben aşığım. İkimiz de evlenmenin ve aşkın nötr bölgelerindeyiz. Bu sempati yangını sizi sarınca, mertlik haysiyetinizi, aile namusunuzu, sosyal durumlarınızı ateşin ilk saldırmalarında elbette karşı koymaya çabalamışsınızdır. Bundan emin olunuz. Karınız yeni sistem silahları aylarca karşı koyan çelik bir kale gibiydi. Düştüğü zaman çok ağladı. Nurlu bulutlardan karanlık kuyuya düştüm. Eyvahlar olsun acısıyla çırpındı, çırpındı. Böyle dedi mi? Dedi vallahi. Her ne zaman kendini kollarımın arasına salıverse, ah ben ne yaptım, ah ben ne yaptım, ben ne yapıyorum Allah'ın pişmanlığı içimde, sizin payınıza gözyaşları akıtarak günahını ödemeye çalışır. Sandığınız kadar sizin için sevgisiz değildir. Koskoca hıyanetine karşı Şükran gene Havva kızlarının soylularındanmış. Dayanmanıza şaşılacak derecede çok insaflı bir felsefeyle beni itirafa zorladınız. Şükran'ın evliliği sevişmemize engel olacak yerde tersine yangını körükledi. Güçlükler aşkı şiddetlendiriyor, kolaylıklar öldürüyor. Uzun aralıklarla tehlikeler arasında tek yudumunu tadabildiğimiz bu öyle bir kevserdi ki, dipnot, cennette bir akarsu, günler ve haftalarca onun damarlarımıza aşıladığı zevkin sarhoşluğuyla yaşar, hasretle yanan dudaklarımızı yeniden serinlendirmek için yeni fırsatlar düşürmeye can atardık. Şükran, kocasız bir kadın olaydı, birbirimize frensiz düşkünlüğümüz böyle güven subabını fırlatacak bir harekete yükselemezdi. Durmadan uğradığımız güçlüklerin kamçısıyla ruhlarımız kanıyordu. İnsanlığın akla, kanuna başkaldıran garip halleri. Giyindiği bu al gömleği kadının bütün ince kurnazlıklarıyla gözlerimden kaçırmayı uğraştı. Fakat aklı bu çabalamalardayken ruhu bana bu gerçeği apaçık söylüyordu. Cinayet sorumluluklarında bilimin, fennin hukukça olan hükümleri oldukça karışıktır. Adaletin çarpması ara sıra sorumlunun irade dışı cinayeti önünde titriyor. Beyin ve sinirlerimizin her irade gerginliğine dayanacak birer halat kuvveti yoktur. Karı koca cinayetleri ve intikam vahşetleri hala 2000 yıl evvelki aynı hayvanlık karakterlerini sürdürüp gidiyor. Bunda ateşini kanla söndürmek isteyen öç alıcı kör bir nefsin hıncını yatıştırma zevki aramaktan başka hakka, insanlığa yarar bir yön yoktur. Daha açıkça söyleyeyim. Tabii zorlamalarla günden güne genişleyen ırz ve namus kavramları da hala ortaçağ kabalığıyla sürüp gidemez. Bu duyguda vahşilikle medeniliğin dönemeç yerindeyiz. Birincisinde çok kurban verdik, hiçbir düzelmeye eremedik. Şimdi de tabii zorlamalarla kafalarımızı denkleştirerek ikincisini deneyelim. Evlenme bağını çözerek kadını hıyanetine bırakalım. İşte bu kadar. Çok sade değil mi? Bu hıyanetlerin fizyolojice, psikolojice nedenlerini ararsak, önünde divan duracağımız hak denilen anlamda bir kelime varsa, Şükran'ın benden değil benim ondan af dilemem gerekir. Çünkü karılık kocalık gereği bana karşı katlandığı zoraki kendini verişlerinde zavallıya çok azap çektirdiğimi anlıyorum. Sinirlerinin antipatik baş kaldırışını bana anlatmamak için kollarımın arasında karşı koymaz soğuk bir ölü cansızlığı alıyordu. Sevgilerime karşılık vermeyen bu vücudun donukluğunu apaçık bir iğrenmenin işareti sayarak öfkeye kapılıyor, onu tartaklaya tartaklaya hırpalıyor, sonra da acı sözlerimle zehirliyordum. Beni sevmeyen bir kadını işkence çektirmek için kocalık sıfatının bir hak olamayacağını sonunda anladım. Arif Şehla karşısındakini alkışlamak için havaya el kaldırarak, ''Kainatta benzersiz ve sırf ideal, varlığına inanılmaz, adeta mitolojik bir kocasınız.'' Karılarının bu ellerinde olmayan antipatilerini büyük cinayet sayan hayvan yaratılışlı kocalar ölümle acalıyorlar. Siz hıyanetin çektiğiniz ızdıraplarını affederek aldatandan yana kendinize karşı söylüyorsunuz. Karısının suç orsağıyla bütün geleneklere aykırı olarak ilk defa böyle barış arar yolda konuşan bir kocaya karşı ben de gerçeği saklayamayacağım. Gerçeği kana bulamadansa ondan ders çıkartması sosyal bir yarar sayılmaz mı? Şükran'la karşıdan karşı ilk bakışmalarımız nasıl başladı? Bu pek basit. Tiyatroda, sinemada, konferanslarda birbirimize rastlıyorduk. Bende aç bir bekar gözü var. Buna eski dilde çeşni çerez geçinmek derler. Genç bir kadın görünce onu hayal gücü tezgahında işlediğim tiplerle ölçmeye girişirim. Zevkimin mehengine, dipnot, denek taşı, burada ölçüsüne vururum. Bu da ruhumun icatlarından biri mi derim. Cana yakın bulduklarımın hayalleri birkaç gece beni uğraştırır geçer. Rüyalarımın beyaz perdesine yeni tipler dolar. Bu halce olan aşklarımın ömürleri çok kısadır. Bilemedin bir hafta. Fakat Şükran öyle olmadı. O bir haftada savuşacak yerde hayalime büsbütün yerleşiyordu. Rastlaşmalarımızda artık göz göze geliyorduk. Bakışlarındaki ürkek, çekingen anlatım onun da duygumu ilgisini anlatıyordu. Beni iyice süzmek için benim başka yana baktığımı beklediğine dikkat ediyordum. Aramızda alevi göklere çıkan bir aşk tutuşmak için çalı çırpı yığıyor gibiydik. Sonunda bir gece bir kır balosundaki rastlaşmamız bu kundağı birden ateşledi. Onu dansa kaldırdım. Bir tek ruhla dans ederken maddi ağırlıklardan soyunmuş büsbütün havaileşmiştik. Çok geniş ruhlu bir koca olmaya çalışan Nedim Uğur'un bu anlatış karşısında artık tahammülü taşarak, modası geçmiş romantizmden biraz da realizme dönelim. Anladık, sevişmişsiniz. Bu cennet hülyalı danstan sonraki günlerde sevdanız ne şekiller aldı? Tehlikeyi göz önünde tutarak birbirimizden kaçmaya çok uğraştık. Kaçtıkça birbirinize daha ziyade yaklaşmış oldunuz. İşte bakınız nasıl biliyorsunuz. Çıra gibi yanıyor, birbirimizden kaçmanın ölüme gitmek olduğunu seziyor gibiydik. İşi büyütüyorsunuz. Aşk yakar ama öldürdüğü çok azdır. Bu ateş her dokunduğunu mezara gömseydi dünya kimsesiz kalırdı. Nerelerde nasıl buluşurdunuz? Bir modistra, dipnot, kadın terzisi, mağazasının üst katında bir oda vardı. Yüzü birkaç renge giren Nedim Uğur, içine sindirmesi zor bir düşünceyle gözlerini bir noktaya diktikten sonra, ''İş benim için çok acı. Sizin için de övülmeye değeri yoktur. Artık bunu sonuçlandıralım, bitsin. Nasıl emredersiniz? Yasak meyve lezzetlidir ama bundan önümüze tepsi tepsi çıkarırlarsa tadı kalmaz. İşin bu tarafı gelecek zamanı size çözeceği acı bir bilmecedir. Şükranı size bırakıyorum. Ben hayrını görmedim, sizin mutlu olmanız dileğiyle. Neye gerek skandal, ölüm? Aynı sonla karşılaşan kocaların bu aklı, mantığı, ağırbaşlı medeni harekete uymalarını dilerim. Ruhi derin bir antipatiye tutulanın öldürülmesini gerektirecek bir cinayet sayılmaz. Hangi işimizi tabiat kanunlarıyla tartarak işliyoruz ki bu davada da hak ve adalet seçebilelim? Bize acı veren gerçeği doğru saymayız. Bütün ızdırapları karşımızdakine yükleterek dava önünden zararsız sıvışmak isteriz. Bu olan biten işte çok azap çektim. Fakat karşılık olarak Şükran'ın çektiklerini de niçin onun boynuna sırf günah yazalım? Söyledim ya, bu işlerde kültürlü bir beyinle bir odun yarıcı kafasının aynı cinayet egoistliğine kapıldıklarını görüyoruz. Eş olduktan sonra bıkarak size de aynı oyunu oynarsa bu olan şeyde çekmiş olduğum acının derecesini anlarsınız. Olanlar oldu. Ama bundan sonra aynı aldatmalarda akıtılacak kanlara karşı bilmem şu kısa ve cesur felsefemle bir set çekebildim mi umamıyorum. Çünkü hayvana gem aldırdığımız kolaylıkla insana öğüt aldıramayız. Dışarıdan tık tık kapı vuruldu. Giriniz emrinden sonra garson görünerek, efendim bir adam geldi. Bay Nedim Uğur'u görmek istiyor. Nedim Uğur, gelsin. İçeriye orta yaşlı, uşak kılıklı biri girdi. Bu Nedim Uğur ailesinin emektar uşakları Hasan Ağa'ydı. Terlemiş, tozlara batmış, yorgun görünüyordu. Nedim Uğur, Hasan bu ne hal, ne var? Hasan, efendim sizi çok aradım. Burayı buluncaya kadar dolaşmadığım yer kalmadı. Bu acelenin sebebi? Verecek büyük müjdem var. Söyle, hanımefendi bir oğlan doğurdu. Nedim Uğur'un yüzü birdenbire karıştı. Beynine akın eden kanla yüzü bir apoplektik, dipnot, inmeli, felçli görünüşü aldı. Ötekinin yüzü tersine sarardı. Bu yavru doğmasıyla aileye şeref yerine keder ve utanç getiren bir tabiat vergisiydi. Çocuğun kimin olduğuyla ilgili verilecek hükmün çapraşıklığı önünde ikisi de birbirinin yüzünü kaybedecek kadar birer vertije, dipnot, göz kararmasına tutulmuş gibiydiler. Nedim Uğur kendini bulmaya uğraşarak, ''Hadi Hasan git, müjdeni sonra alırsın.'' emriyle uşağı savdı. Çocuk hangisinin babalık siciline yazılacaktı? Resmi baba Nedim Uğur'du. Fakat gerçek baba ikisinden hangisiydi? Hukukun çok önemli sayılan bu babalığı belirtme meselesi tabiata göre bir hiçtir. Tabiat bu doğum yasaya uygundur, bu yasaya aykırıdır demiyor. Ana karnındaki çocuğu hep aynı biyoloji yasalarına göre yetiştirip dünya hayatına çıkarıyor. Yaratılış kendi ezeli ve ebedi değişmez yasalarının ulu ciddiliğiyle gereğine göre her zaman değişen insan yapısı yasaların boşluğuna gülüyor. Tabiatın maksadı dünyaya döl yetiştirmek. Çocuk kimin belinden gelirse gelsin bunu hiçbir zaman aldırış ettiği yok. Bir zaman diyeceklerini düşünerek anlamlı bakışlardan sonra Nedim Uğur, tabiatın mevsimsiz ve saygısızca gönderdiği bu yavrunun babalık şerefini nasıl paylaşacağız? Arif Şehla sıkılgan bir anlatışla, tabii adınıza yazılacak. Çocuk masum, ben masum. Ortak suçlu Şükran'la siz ikiniz. Doğanın sizden olduğu ispat edilirse... Mezar başındaki telkinlerde, dipnot, ölünün mezara konmasından sonra imamın yaptığı kısa tören, ölünün yalnız ana adıyla anılmasını emreden dinin bu ağırbaşlılığı ne kadar yerindedir. Zamanında peygamberi uyaran şükranlar, arifler yok değilmiş. Bugün de aşk kaçakçılığı her zamankinden geri mi? Toplum içinde fahri babalığa uğrayan koca yalnız ben değilim. Bu bir teselli mi? Belki evet. Hükmünden kaçılamayan şeylere kaza derler. Bu da onlardan biri, bir gelenektir. Baltayla doğuran böyle doğurur. Et yemen sırtında denize bakar eski yapı tahta bir ev. İçindeki eşyanın en yenisi 40 yıllıktır. Allah kişiyi gördüğünden yad etmesin sözü Hasibe Hanım'ın baş sözüdür. İstanbul'un geleneksel ahlakını alt üst eden devrim rüzgarları bu eve girecek daha bir delik cihaz bulamamıştır. Her gece döşekler yere serilir, sabah olunca toplanır, yüke istif edilir. Bakır meydan sinisinin çevresine dizilen küçük minderlere oturulur, tahta kaşıklar aynı kaba girer çıkar. Bütün eller vıcık vıcık aynı sahanın içini karıştırır. Her lokma parmaklarla koparılır, bir tek bardak bütün ağızları dolaşır. Müminin attığı mümine helaldir sözü bu sofranın baş hikmetidir. Herkes yiyebileceği kadar ekmek alacak, kimsenin önünde bir lokmacık şey artıp ziyan olmayacaktır. Çünkü kalan lokma kendini yemeyene lanet ederek bağırır. Odunu kömürü idare için sıcak mevsimlerde bile 3 günde bir yemek pişirilir. Bazı yemekler tel dolapta ağırlaşır, kokar, küflenir. Fakat bu yemek bozulmuş demeye kimsenin dili varmaz. Çünkü bu cesareti gösterenin hemen kafir olduğunu hükmedilir. İki gözüm, nimet bozulur mu hiç? Ona böyle bir şey demek, maazallah fena demek günahların en büyüğüdür. Sonra rezzak-ı alem gücenir de kıtlık olur, insanlar açlıktan kırılır. Böyle kokmaya yüz tutmuş yemekler ateşte tekrar kaynatılarak tazelendirilir. Hasibe Hanım birkaç gelir sahibi, tutamaklı bir kadındır. Şişeyi dışından yalar ve yalatır. Uzun yıllardan beri duldur. Oğlu Saffet, gelini Şaziye, akrabasından birkaç kadınla birlikte yaşar. Saffet gerçekten de saf bir gençtir. Dostlar alışverişte görsünler gibilerden bir tüccar yanına gider gelir. Anasının eline bakar. Yönetim ve karar hep bu kadındadır. Şaziye uysal bir kadıncağızdır. Kocasıyla iyi geçinir ama kaynanasının dırdırcılığından ara sıra dolar taşar, kapalı odalarda ağlar. Gizli gizli konuya komşuya dert yanar. Hep ona şu öğüdü verirler. Allah'ın takdiri böyleymiş. Karşı gelinmez. Sık dişini. Başka çare yoktur. Allah'ın yazdığının neden böyle olduğuna gelinin hiç aklı ermez. Ne yapsın? Dişini sıkmaya çalışır. Kaynana ile gelin arasında aileyle ilgili biraz daha parıldayan büyük bir konu vardır. Kaynana çocuk ister. O eve geleli 3 yılı bitirip 4'e basmış olan gelin de gebe olduğunu anlatır. Daha bir işaret belirmemiştir. Kaynana, ne dedim de bu kısır karıyı oğluma aldım? Dünyada kız mı kalmadıydı acaba? Soyumuz sönecek sızıldanmalarıyla dövünür. Hasibe Hanım kendilerini dünyanın en önemli sülalesinden sayar. Bu mübarek soy Hacı Keremullah'tan başlar, en son Derventoğulları adını alır. Bunlar Türklüğün ilk kurucuları, Anadolu'nun ilk fatihleridir. Memleketin dağlarını, ırmaklarını yaratmakta Tanrı'ya yardım etmişler gibidir. Konu komşuda bir doğum olsa Hasibe'nin evinde kıyamet kopar. Geline açar ağzını, yumar gözünü. İşit de utan, tahsildarın karısı gümbür gümbür dünyaya bir oğlan getirdi. El alem durmuyor, zürriyet yetiştiriyor. Dipnot, burada çocuk. Çift doğuranlar da çoğaldı. Ne olur kızım, meydana bir tek yavru da sen çıkar. Irkımız Saffet'te sönecek. Zavallı gelin kızara kızara cevap verir. Ne yapayım haminle, Allah vermiyor. Elbette bir kusurun var ki Allah vermiyor. Ne kusurum olacak benim? Kaynana haykırır. Kısırlık, kısırlık. Allah sevmediği kullarını kısırlaştırır. Eski zamanda olsa senin üzerine oğlumu 2-3 karı daha alırdım. Elbette birinden biri doğururdu. Ah eski zaman, eski zaman. Hasretlerini çektiğim o mübarek günler. Evvelden dualarla, şerbetlerle, 3 gün 3 gece ziyafetlerle, düğünlerle evlenilirdi. Gelin hoşuna gitmedi mi iraden, dipnot, boşanma belgen, elinde olsun derdin, boş düşerdi kurtulurdun. Şimdi evlenme memurunun önünde defteri 3 satır yazıyla imzayla bağlanıyorsun. Ama artık çözülebilirsen çözül. Kurtuluş ahirete sürüyor. Sen ölmeyince oğlumu evlendiremeyeceğim. Düşündükçe fenalıklar geçiriyorum. Yüzüne karşı ölümü beklendiği söylenince gelin hüngür hüngür boşanır. Evin alt katında tavanı basık bir oda vardır. Pencerenin önünü süsleyen sardunyalar, şebboylar, kına çiçekleri mahallece buraya has bahçe adını kazandırmıştır. Haftada birkaç kere bu odada adeta bir divan kurulur, mahallenin çeneleri kuvvetli, dilleri atak dedikoducu kadınları geniş bir bakır mangalın çevresine toplanırlar, cezveler sürülür, sigaralar tüttürülür, onun bunun ayağını ip takılarak sürürler, süründürürler. O günün gündemi yine zavallı gelinin kısırlık konusuyla açılmıştı. Kaynana sigarasını fosurdatıp kahvesinin son tortularını çalkalaya çalkalaya içerken başladı. Komşucuklarım, içimizde yabancı yok, hepsini söyleyeceğim. Yine size dert yanacağım. Benim derdim 40 yıl söylesem bitmez. Gelini doğurtmak için ne bilirsem yaptım. Kabahat belki oğlundadır dediler. Saffet'in erkekliğini kuvvetlendirmek için şeyhin tılsımlı kemerini 7 gün belinde taşıttım. Donunu okuttum, türbe türbe dolaştırdım. Nefeslenmiş gelincik macunları, türcina yazılı latil okumlar yedirdim. Hele geline verdiğim emek anlatmayla bitmez. Yeni doğmuş çocuğun ilk çişini salataya karıştırdı yedir dediler yaptım. İştahla yedi kör olası. Yine doğurmadı. Yarasa pisliğini levlebi unuyla karıştırarak hap yap da yuttur dediler yutturdum. Şeyh Sadreddin gelinin karnı üzerine ayetül kürsi yazdı. 3 gün sonra geldi mübarek dili lehine kendi yaladı. 7 emirlere kasık damarına bastırdım. Ardıçla karışık papatya ısırgan buğusuna oturttum. Velhasır hiçbir şeyi kâr etmedi. Bizim şanlı şöhretli Derventoğulları soyumuz işte bu filizde sönüyor. İçinizde buna bir çare bilen varsa Allah aşkına söylesin. Bu dişi meclisin üyeleri konunun önemini anlatır ağır bakışlı anlamlandırmaların sessizliği içinde bir süre düşündüler. Sonunda ağzına yeni taktırdığı dişlerin acısıyla sesi peltekleşmiş yaşlı bir kadın, "Kardeş, sen niye doğurmuyorsun sanki?" dedi. Bu sorunun ruhuna verdiği ezginlikle süzgünleşen Hasibe, isteyenler çok ama varmıyorum. Biliyorum, yedirmeye değil yemeye gelecekler. Kendimi daha hekimletmedim, doğurur muyum, doğurmaz mıyım bilmiyorum. Geçkinliği hoppa tuvaletine acıklılık veren bir kadın, 48'inde 50'sinde doğuranlar çok. Hem şimdi yaş meselesi kaldı mı ve yolunda Viyana'dan gelme bir berber söylüyorlar. 60 yaşındaki 25'e indiriyormuş. Ab-ı hayat denilen iksirle yüz çizgilerini yok ettikten sonra saçları tavlıyor, kabartıyor, açık yerlere tohum ekiyormuş. 55'ini yılların ekspresiyle çoktan geçmiş bir kadın kırıtarak ağız açtı. İhtiyarlarsam inşallah şu sanatkara ben de gideyim. Boncuklu bir hanım nine, Hasibe'yi gençleştirerek kocaya verip döl almaya uğraşmaktansa hazır şu gençleri doğurtmak daha kolay olmaz mı? Hasibe, bir türlü doğurtamıyoruz işte, ne yapalım? Boncuklu, ben onu doğurtmanın tılsımını biliyorum. Hasibe aceleden dalgalanan sesiyle, hay ağzını öpeyim, çabuk söyle. Hacı Nuri'nin bahçesinde bir armut ağacı vardı. Kocamış değil fakat iyi meyve vermez. Seyrek seperek kurtlu murtlu birkaç şey. Ağacı yemişlendirmek için bir yolsalık vermişler. Baltayı alınız. Mahsul vermezsen seni bununla keserim diyerek üzerine yürüyün demişler. Böylece armut ağacını korkutmuşlar. İleriki yıl pıtrak gibi yemiş vermiş. Hasibe biraz düşünerek, bu usulün bizim geleni uygulanmasından bir yarar umulur mu? Boncuklu, niçin umulmasın? Ağaç korkutulur da insan korkutulmaz mı? Hasibe inançlı bir gülümsemeyle, ben de şu bizim kısır gelini baltayla bir korkutayım inşallah. Bakalım ne olur. Bu dişi meclisin gençlik çalımı satan yaşlı üyeleri bu kararı birlikte alkışlarlar. Mahallenin odun yarıcısından iğreti balta alınır. Zavallı gelinin bir şeyden haberi yok. O kendi odasında işiyle gücüyle uğraşıyordur. Bu dedikoducu kumkumaların aralarına katışmaz. Şazi odasında kocasının bir söküğünü dikmekle oyalanırken, kaynana elinde koskoca baltayla birdenbire içeriye girer. Suratına bir korkunçluk vahşiliği vermek için büyüttüğü gözleriyle korkunç silahını havaya kaldırarak geline şöyle bağıra bağıra saldırır. Meyvesiz ağacı kökünden budarlar. Doğurmazsan seni bununla paramparça edeceğim. Neye uğradığını bilemeyen masum gelin ansızın bir büyük korkuyla bayılır düşer. Yaptığına pişman olan kaynananın kopardığı yaygaralar üzerine konu komşu şüşür baygın ayıltırlar. Ama zavallıdan 24 saat süren dayanılmaz sancılarla birlikte bir kandır boşanır. Leğeni dolduran kan havuzu içinde bir pıhtı yüzdüğü görülür. Bu gelinin korkuyla düşürdüğü 2 aylık bir çocuktur. Kaynananın beklediği torunun ham ölüsü. Leğenin başında yas tutan anasını önünde ilk defa olarak çıkışan oğlu. Anne ne yaptın? Bu cinayet ne? Yine ömründe hiç söz altında kalmayan koca karı cevap verir. Ne yapacağım? Tarif ettikleri usulde doğurtmak istedim. Baltayla doğuran işte böyle doğurur. Çocuğumu öldürdün. Hoşt köpek. Neden olmuş senin çocuğun? O senin babalığınla değil, 7 emirlerin mübarek himmetleriyle oluyordu. Tımarhane şairlerin, filozofların ibadet yeridir. Anket salgınına tutulmaktan kurtulan hiçbir yazar, şair, sanatçı, esnaf, tüccar, zengin, fakir, sefil, sakat, hasta, dilenci, cüzdanlı kalmadı. Bu türlü türlü konuşmaların gayretli yazarlarına ne kazanç getirdiğini bilmiyorum. Çaldıkları kapıların çoğundan gördükleri asık suratlar aldırmayışlarındaki inada bakılınca pek de boşuna çekilmediği anlaşılıyor. Anketçi Vedat Ünlü, şair Kutbi'nin kapısı önünde durdu. Erenköy'ün uzun, tozlu bir yolunda topuktan tepeye kadar pudralanan, üstünü temizlemek için bitlerini dökmeye uğraşan tavuklar gibi silkiniyordu. Şapkasının ötesini berisini fiskeledi. Orasını burasını üfledi. Cebinden çıkardığı bir bez parçasıyla iskarpinlerini cilaladı. Temiz bir salona kabul edilebilecek bir çeki düzen aldığını aklı kestikten sonra kapının çıngırağını çekti. Bahçe ortasında viranca bir köşk. Çıngırakla birlikte bir köpek sesi yabancının gelişini eve haber verdi. Çok sürmeden kapı açıldı. Yaşlıca bir hizmetçi kadın alnını kaplayan kırçıl saçları geriye iterek biraz nezleli sesle ''Kimi istiyorsunuz?'' ''Beyefendiyle görüşmeye geldim. Hekim misiniz?'' ''Hayır, yazarım.'' ''Ben böyle şeye karışmam. Hanımefendiye söyleyeyim.'' dedi, çekildi. Vedat karşısına dikilen böyle ufak tefek engellerle anketten yılmayan bir inatçıydı. Bekledi. Az sonra birinciden daha yaşlı bir kadın gözüktü. Bunun kıyafet ve davranışı evin hanımı olduğunu söylüyordu. Kapıyı aralık tutarak kartaloz bir konuşmayla sordu. ''Kimsiniz efendim?'' ''Büyük şairimize saygı sunmaya geldim. Teşekkür ederiz. Fakat ne kadar yazık ki görüşemezsiniz. Niçin efendim? Hastadır. Hekimler görüştürülmesine izin vermiyorlar. Affedersiniz. Bu derece önemli ağır bir hasta olduğunu ihtimal veremiyorum. Daha birkaç gün önce gazetelerde ruhlarımızı titreten yüksek şiirlerini okuduk.